Merhabalar. Artık günaydın mı demem gerekiyor şu anda? İyi akşamlar mı iyi öğlenler mi? Ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum. Benim için günaydın. Bu kaydı bugün işe gitmeden önce yapıyorum. Çünkü o kadar çok erteledim, o kadar erteleme davranışında bulundum ki artık okuyun yayından çıkması ve geri dönmemesi gerekiyor. Yarıştan bahsedeceğim. Bu podcast İstria yarışından sonra geçtiğimiz hafta hemen bugün ayın 25'i ben bu kaydı yaparken size ulaşması daha fazla olacak ancak ben 12 Nisan 2019 gecesi saat 22'de İstria 110 kilometre için start aldım ve 13 Nisan öğleden sonra yarışımı tamamladım. Bu yarış benim için oldukça önemli. Niye dersiniz? Çok o dibe vuruşları yaşadım, tekrar çıkışları yaşadım. Bu podcastlerdeki amacım zaten işin mental boyutunu paylaşmak. Çünkü teoride diğer antrenmanlarla ilgili yapılanlar, bunlar her yerde var. Kayıtlı, formüller belli. Ancak konuşulmayan, paylaşılmayan bu işin zihinsel boyutu ve bunun günlük hayattaki uygulamalarımız. İlla ki ultramaraton koşmanız gerekmiyor. Başka büyük hedefleriniz olabilir. Başka sporlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ancak benim yöntemim ultramaraton koşmak. Beni tanıyanlar biliyordur. Ben işin çok fazla duygusallaştıran, abartarak anlatan tarafından değilim. Alt tarafı koşuyoruz diyenlerdenim. Ancak o kadar da alt tarafı koşmuyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ultramaraton koşarken yaşadığımız o düşüşleri ve çıkışları günlük hayatta deneyimlemek için gerçekten bir şeylerin başımıza gelmesi gerekiyor. Ha şunu diyebilirsiniz, evet yine sizin kendi yöntemleriniz olabilir. Ancak esas o yaşadığımız günlük hayattaki dibe vuruşlar bizi biraz daha çok üzen şeyler. Ultramaratonda yaptığımız şey uzun saatler boyunca kendimizi o kadar çok stres altında tutuyoruz ki bir hedefimiz var, onu koşuyoruz, fiziksel olarak direniyoruz, duygusal olarak direniyoruz. Açlıklar çekiyoruz, hormonlarımızın hepsi birbirine giriyor ve hala yola devam etmeye çalışıyoruz. Ve deneyimliyoruz o inişleri ve çıkışları, ümitsizliğe kapıldığımız anlar oluyor, vazgeçmek istediğimiz anlar oluyor ama hala devam edebiliyoruz. Bunlar bizi yetiştiriyor. Daha sonra evet ben günlük hayatta bunu uygulayabiliyorum. İşin gerçeği bu aslında biraz yumurta ve tavuk meselesi. Bugün ultramaraton koşabiliyorsam ya da ultramaratona başlar başlamaz kendime yani kürsülerde bulduysam, dikkat çektiysem ve bunu Türkiye'de yaşadım, Polonya'ya gittim, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, en son Hırvatistan. Hepsinde deneyimlediysem aslında benim bir altyapım olmalı. Bu benim sporcu altyapım yok diyorum. Benim bir fiziksel beceri altyapım yok. Ancak benim mental altyapım var. Ben yıllarca bir şeyler için azimle çalışan insanlardan olduğum için bence ultramaratonda da kolay vazgeçenlerden değilim. Durumu yönetiyorum. İşin bu psikolojik kısmı bu aralar gerçekten beni çok fazla heyecanlandırdı. Çünkü kendim 2013 yılından beri tanımlamaya çalışıyorum. İstiklali koşarken bir şeyleri ilk kez keşfetmiştim. Ve sonra hani ne oluyor orada? Biz 3 kişi koşuyoruz. Ben, vücudum ve bir tane daha ben. Şimdi son günlerde bir şeyleri öğrenirken bunu biraz tanımlayabildim. Ancak buna ayrı bir episod, bölüm, kısım. Başka bir podcast yapacağım ve paylaşacağım. Ve daha da yani uyguladığım metotlardan bahsedeceğim. Çünkü Hırvatistan'da metot uyguladım. Birden çok metot uyguladım. Yoksa ben bu yarışı bırakmıştım. Şimdilik yarışın basit kısmından bahsedeyim. Basit kısmı nedir? Abi yarış nasıl geçti? Neler geçtin başından diye sorduğunda anlatılan kısım işin basit kısmı. Biz işin karmaşık kısmına değinmiyoruz. Uyguladığımız yöntemlere değinmiyoruz. Yani insanlar bana ısrarla hani nasıl antrenman yapıyorsun, nasıl besleniyorsun? Bunları soruyorlar. Bunlar işin basit kısmı. Nasıl antrenman yapıp nasıl beslendim? Şu hareketi yapıyorum, şu kadar kilometre koşuyorum. Bir sürü insan geçen hafta sordu. Haftalık kilometren ne kadar? Söylediğim yanıtlarla şey dediler. Yani herhalde senin ikizin var ve yarışın yarısını o koştu diye. Çünkü ben yüksek kilometrelere çıkan birisi değilim. Yüksek kilometrelerin yapılması, hani daha iyi koşmam için yapmam gerektiğine inanıyorum. Bunu hemen burada belirteyim. yani doğrusu budur demiyorum. Sadece şu an ben bu pozisyondayım. Okey? Yani bir böyle yapılır iddiası Aysen böyle bir iddiada bulunuyor diye sonra düşünmeyin, gelmeyeyim. Bir şey demeyin. Hadi şimdi biraz İstria'dan bahsedelim. Yarış gece 22'de başladı. Yarışın ilk 60 kilometresini bir etap, sonki 60 kilometresini, 60 değil 50 kilometresini başka bir etap olarak düşünebiliriz. İlk 60 kilometresi gece etabı ve tepelerde geçiyor. İkinci kısımda o kadar çok tırmanış yok ve daha alçak irtifada geçiyor. Gece 22'de biz zaten başlamadan önce dediler ki zirvede kar var. Haberiniz olsun. Ben hemen hangi zirve olduğuna baktım. İlk zirvenin ismini vermişler. Dedim ki hani en yüksek yer burası, burada biraz kar var. Orayı çabuk geçeceğiz, halledeceğiz, bitecek. Ancak öyle olmadı. İlk kısımlar çık in, çık in, çık in şeklinde geçerken her çıkışta biz soğuğu yedik, kar, rüzgar ve bu böyle ne? Benim soğuk kriterim Türkiye'deki insanları sesleniyorum, ancak hatırlatmalıyım. Ben Polonya'da yaşadım en son ve şu anda da Prag'da yaşıyorum. Buna göre bir soğuk kriterinden bahsediyorum. Hava soğuktu. Hava rüzgardan dolayı hissedilen çok daha soğuktu ve evet bir bayağıdır bunu yaşamamıştım. Hani rüzgarı yerken evet o suratımız galiba felç olacak korkusunu bir yaşadım. Biliyorsunuz belki benim bir de rahatsızlığım var soğukla ilgili. O yüzden zaten yarış öncesi yayınladığım podcast'ı da dinlerseniz korktuğum şeylerden bir tanesi havanın nasıl olacağı. Çünkü evet bir hastalığım var yani bu böyle bir şey. Hani öyle. Her zirveye çıktığımda ellerime giden kan durdu. Renom arttı. Ellerimi kullanamadım, hissedemedim. Hani kullanmaya çalıştım. Sonra her o zirveye inişte hava güzelleşti. Havanın güzelleşmesiyle ellerime kan gitmeye başladı ve bu benim için çok ciddi bir fiziksel acı demek. Ben böyle çığlık atmak istedim acıdan. Ve bu her zirveye çıkışımda tekrar başıma geldi. Her seferinde ellerime giden kan durdu. Aşağı indiğimde düzelme yaşadım. Bir daha belki olmayacak derken tekrar yaşadım. Tekrar. Dolayısıyla yemek istemedim. Çok üzüldüm. Dikkatimi hep ellerime verdim, acıma verdim. Ve 60 kilometreye geldiğimde çok yıpranmıştım. Bu arada tabii bunları deneyimlerken ben hala kendime oyunlar oynuyordum. Fiziksel oyunlar. Bunlar zihinsel oyunlar. Bunlardan bahsedeceğim. Ne tür yöntemler uyguladığımı. Onlar olmasaydı ben 60 kilometreye de varamazdım. 60 kilometreden sonra devam da edemezdim. 60 kilometreye vardım ve vardığımda da bitmiştim. Hiçbir enerjim yoktu. Zaten beslenememiştim ve duygusal olarak çok fazla yıpranmıştım. O stres hormonları her neyse onları çok daha sonra salgılamam gerekiyor ki en başlarda salgılamıştım. Kaçıncı olduğum konusunda aslında bir fikrim yoktu. Bir rakiple sürekli yer değiştirsek de ben onu kovalamıyordum ama o benden kaçıyordu ya da ben öne geçtiğimde beni kovalıyordu. O yüzden sürekli bir sonuçları takip edenler için ben sürekli birinci sırada, ikinci sırada, birinci sırada, ikinci sıradaymışım. Tabii ben kendimi artık 4-5 yerlerde olarak tahmin ediyorum. 60 kilometre noktasına geldiğimde de dedim ki hani nasıl gideceğime karar vermem lazım. Vazgeçme şansım var mı? Telefonuma baktım ve kendimi 3. sırada gördüm. O da 60 kilometre noktasına giderken birinci olan kadın beni geçmişti. Diğer kadın da son anda geçmişti. Hani önümde 2 kişiyi biliyordum. Ve üçüncüymüşüm. Bu benim için biraz zordu. Çünkü artık kürsüden vazgeçmek idi. Yani beşinci olmakla onuncu olmak arasında çok fark olmayabilir ama üçüncü olmakla beşinci olmak arasında bir fark var. Dolayısıyla ben 60. kilometreden çıktığımda kendime uzun süre evet kürsü olmayacak ve sen bunu şu an kaybediyorsun. Bunu kabullenmen gerekiyor diye devam ettim 15 kilometre kadar. Ve belki dedim hani boşu boşuna önümüzdeki bazı büyük yarışlara kaydoldum. Çünkü bazı yarışlarda kendimi test etmek istiyorum. O bir özellikle en uzun yarışımdan online hiçbir yerde bahsetmedim. Diyorum ki hani bunları boşu boşuna yapacaksın derken sonra işler değişti. Ve ben tekrar ikinciliği aldım ve o öldükten sonra 60 kilometreye geldikten sonra yani önümde artık 50 kilometre var ancak benim 1-2 kilometre gidecek gücüm yok durumunu çok iyi deneyimledikten sonra Tekrar doğdum. Bu 78'de oldu. Tekrar doğdum ve o tükenmişliğim aslında hala vardı. Ama hala ben bir şeyler oynadım kendimle ve dedim hani ay sen tükenmiş değilsin. Yine bunlardan bahsedeceğim daha sonra. Nasıl teknikler uyguluyorum? Ya bu bildiğiniz gerçekten bir teknik uygulamaydı. Sürekli ilginçtir bu podcastlerden önce o sunumda yaptığım, sunum yaparken bahsettiğim bazı yöntemleri bu sefer tanımladığım için çok bilinçli bir şekilde uyguladım. Ve ben bunları iyice arttırmayı düşünüyorum. Ve ikinci olarak bitirdim arkadaşlar ben bu yarışı. Otele geldikten sonra da paylaşımımda mucizelere inan onları kendin yarat dedim. Ve bunu savunuyorum. Evet ben mucizemi kendim yarattım. Ve bu öyle 2 günde olan bir şey değil. Ama ipuçlarımı insanlarla paylaşacağım. Yani onlar benim yaşadıklarımı yaşamamış olabilirler. Yaşamadılar diye de ultramaratonda bu yöntemleri uygulamasınlar gibi bir kural yok. Formülümü saklama gereği duymuyorum ve paylaşacağım. Tabii biz bunları ultramaratonlarda uyguluyoruz, sonra gidip günlük hayatta da uyguluyoruz. Ben ultramaratonlarda çok şey öğreniyorum. Onlar benim deneyim fırsatım. Sonra hayatta uyguluyorum. Başıma bir şeyler geliyor, o dipleri ilk hissediyorum. Ya da arka plana düşmeyi içselleştirmemek. Hemen yarışın arkasında mesela bunu yaşadım. Çünkü yarış sırasında bizim rekabet, yani rekabet ediyoruz. Ama ne kadar rakibinle rekabet ediyorsun, ne kadar aslında kendinle rekabet ediyorsun ve bunu içinde nasıl yetiştiriyorsun bu önemli. Yani bize mesela hırs derler. Yani hırs dendiğinde böyle tırnaklarını yiyen bir manyak hayal edebilirsin. Yani hırsı için her şeyi yapacak. Başarı için her şeyi yapacak. Çirkinleşebilecek falan bir insan geliyor benim gözümün önüne. Ancak bizim hırsımız, en azından benim hırsım, rakibe karşı o manyak hırs değil. Ben sadece kendime elimden geleni yaptım diyebilmek istiyorum. Ancak birisi benden daha iyiyse bunu kabullenebiliyorum. Bunun o yarış sırasında da mesela işin duygusal kısmı olduğu için Aysen, sen de neyi koşuyor? Kabul et. Ben şu bükemediğin bileği öpeceksin. Sürekli yarışlarda da hatırlatırım kendime. Birisi benden kesinlikle iyi olsa da hatırlatırım. Yani biri geçerse beni. Ben birini geçersem de hatırlatırım. O zaman da şöyle derim. Aysen kaç. Seni yakalarsa helal olsun. İyi bir koşucu demektir. O zaman yine elini öpersin. Öpmüyorum tabii kimseyi de. Elini öpersin. İçselleştirecek bir şey yok. Aynen bu şekilde yani yarışlarda olan durumu başka birinin senden iyi olmasını mesela içselleştirmemem gerektiğini sürekli kendime vurguluyorum. Ve bu şekilde de yaşıyorum ben yarışlarımı. Yani birisi benden iyi olabilir, kötü olabilir, içselleştirmiyorum. Sonra pazartesi günü işe döndüm. Salı günü toplantım vardı. Yeni bir yönetici gibi benden hani biraz daha üst yöneticim olmayan ama benim üstümde bir insanla yeni atanan. Onunla konuştuğumuzda hani benim ofiste eksiklerim, yapmadığım, yapmayı bilmediğim bir sürü şey ortaya çıktı. Ancak onunla çalışmak bana çok büyük bir öğrenme fırsatı ve ben inanılmaz mutluyum. Yani bu işleri bilen ve bilgisini paylaşan birinin atanması beni çok mutlu ediyor. Ama yine de her insan gibi o benimle konuşurken söylediklerini ben içselleştirebilir, stres yapabilir. Ya ben böyle miyim? Gerçekten ben bilmiyor muyum? Ben kötü müyüm? İşimde başarısız mıyım? Gibi düşüncelere kapılabilirim. Ancak ben onu dinlerken tam yarış evvelinde duygusal olarak çok zayıf olmama rağmen çünkü yarışlardan sonra duygusal olarak zayıflıyoruz. Ben onu dinlerken sürekli kendime Aysen içselleştirme. Durum bu. İçselleştirme. Yani bunu içselleştirme. Bu insan senin eksiklerini, yapmadığın şeyleri biliyor. Bu senin için bir fırsat. Bunu içselleştirme diye karşımdaki benimle konuşurken ben de kendi kendime içimde bunları söylüyordum. Bu bir örnek. Çünkü birçok zaman şu sorular geliyor olabilir aklınıza. Bir sürü şey öğrendiniz de günlük hayatta uyguluyor musunuz diye. Valla ben bayağı bir şey uyguluyorum. İster istemez zaten bakış açımı çok değiştiriyor. Ve bu yarıştan sonra da dediğim gibi mucizelere inanıyorum. Mucize dediğimiz şeyleri biz yaratıyoruz. Ama o size gelmeyecek, siz onu yaratacaksınız. Fırsatlar gelecek bak. Fırsatlar gelecek. Ama onları yine görecek olan sizsiniz. O ilk kıvılcımı çakacak olan sizsiniz. Yani o sana kibriti getirecek ama senin kibriti çakman lazım gibi şeyler olsun. Böyle. Bu da böyle bir anekdot, kibritler falan filan. Size iyi haftalar diliyorum tekrar ve peş peşe birkaç podcast yayınlamam lazım. Hayatımda önemli bir noktadayım bence. Yapacak şeylerim var, paylaşacak şeylerim var. Dolayısıyla hatta kalın. Bay bay.